Ayrım 28.
Seyduna bu cenneti bana bir gece için açmayı lütfetti. Acaba beni buraya bir kez daha gönderir mi? Züleyha titredi. Ne cevap verebilirdi ki? Bunu bilemem. Bildiğim kesin bir şey varsa o da senin bizim efendimiz olduğundur. Öbür dünyayı ebediyen terk ettiğin zaman sana burada hizmet edeceğiz yine. Bu sözler onun korkularını yatıştırmaktan çok uzaktı. Sert bir hareketle kızı kendisine çekerek göğsüne bastırdı. Bizden ayrılacağın için çok mu üzgünsün? Hem de nasıl? Beni hatırlayacak mısın? Seni asla unutmayacağım. Uzun uzun öpüştüler. Sonra da gecenin serinliği onları ürpertmeye başladı ve tekrar içeri girmeye karar verdiler. Soğuk hava Yusuf'u ayıltmıştı. Tekrar içmeye başladı. Kaç kadeh içtiğini saymıyordu. Çünkü şarabın kendisine cesaret verdiğini hissediyordu. Züleyha kendisine şalgam suyu doldurmakla meşgulken Yusuf bu fırsatı kaçırmayarak cadayı kendisine çekti ve öpmeye başladı. Öbür dünyadan ebediyen ayrılacağım zaman sen de bana hizmet edenlerden olacak mısın diye sordu kıza. Küçük kız cevap vermek yerine kollarını onun boynuna doladı, şarap ona da cesaret kazandırmıştı. Fakat Züleyha geri dönmüştü bile ve gözlerinde öfkeli alevler parlıyordu. Cadı hemen ona yer açtı ve Yusuf sıkılarak gülümsedi. Sadece küçük bir şakaydı diye kendisini savunmaya çalıştı. Yalan söylemene gerek yok. Ne yaptığını gayet iyi gördüm. Yusuf onu kucaklamak istedi. Bırak beni ve canın kimi isterse ona git. Kaba bir hareketle sırtını döndü ona. Ve aynı anda camdan kendisine bakan Apaman'ın öfkeli suratını gördü. Camdaki surat hemen gözden kayboldu ama Züleyha'yı kendine getirmeye yetmişti bile. Hemen arkasına döndü ve kendisini tekrar sevgilisinin kollarının arasına attı. Yusuf, Yusuf biliyorsun ki sen bizim efendimizsin, hepimizin efendisi. Seni sadece biraz kızdırmak istemiştim. Onu elinden tutarak yavaşça arkadaşlarının yanına götürdü. Sen efendimizsin, aramızdan istediğini seçebilirsin. Kızların hepsi Yusuf'a sokularak onu şaraf ve aşk ile sarhoş etmeye başladılar. Delikanlının kalbi duyduğu haz ve gurur ile dolup dolup taşıyordu. Evet kendisi, bu 8 güzelin efendisiydi. Ruhları ve bedenleriyle kendisine aittiler. Aynı şekilde bu inanılmaz güzellikteki bahçeler ve sırça köşkler de bazen zamanın su gibi akıp gitmesi karşısında korkuya kapılıyordu. Ama hemen bir testi şarabı kafasına dikerek kendine geliyordu. Sonunda zamanı bildiren boru sesi duyuldu ve Züleyha aceleyle uyku iksirini hazırlamaya gitti. Hapı kadehe atarken elleri titriyordu. Ne yaptığını gören cadı küçük bir çığlık attı. Küçük Fatma da elleriyle yüzünü kapadı. Yusuf bu kadehi de aynen diğerleri gibi aklına herhangi bir şey gelmeden bir dikişte boşalttı. İksir etkisini anında gösterdi ve delikanlı bir ağaç kütüğü gibi olduğu yere devrildi. Kızlar titreyerek üzerine örttüler. Birdenbire her şey donuklaşmıştı. Büyülü ışıklar bile eskisi kadar parlak görünmüyordu gözlerine. Kulenin tepesindeki Ebu Ali hala kararsız görünüyordu. Bu haşhaşileri yaratmak ile dedi sonunda Seyduna'ya, tam olarak neler yapmak istediğini hala anlamış değilim. Umalım ki deneyin başarıya ulaşsın. Gerçekten de tarikatın kudretini onların üzerinde yükseltebileceğini düşünüyor musun? Şüphesiz. Tarihin bize örneklerini sunduğu politik idare biçimlerinin hepsini inceledim. İyi ve kötü yanlarını karşılaştırdım. Hiçbir hükümdar gerçekten asla tam bağımsız olmadı. Bir devletin yükselmesini engelleyen en önemli etkiler zaman ve mekandır. Makedonyalı İskender ordusuyla beraber dünyanın yarısını fethetti. Fakat imparatorluğunu doruk noktasına çıkaramadı çünkü ölüm onu engellemişti. Roma imparatorları kuşaklar boyunca hükümranlık alanlarını genişletmeye çalıştılar. Her karış toprağı kılıç zoruyla fethetmeye çalışıyorlardı. Mekan onları engellese bile ölüm onları sonunda yakalıyordu. Muhammed ile halifeleri daha iyi bir yöntem buldular. Düşman üzerine misyonerleri göndererek önce ruhlarını zapt etmeye çalıştılar. Böylece düşmanın direniş ruhunu kırdılar ve ülkeler olgun armutlar gibi ellerine düştü. Fakat ruhun güçlü olduğu yerlerde, mesela Hristiyanlarda, bu plan sekteye uğradı. Çünkü Roma Kilisesi çok sağlam bir yöntem takip etmektedir. Onlarda iktidar, maalesef Müslümanlarda olduğu gibi kan bağına göre değil, sadece ve sadece ona talip olanların ruhi güçlerine dayanmaktadır. Sadece en cesur ruhlar zirveye ulaşabilmektedirler. Haça inananları bu kadar kudretli bir kütle halinde bir arada tutan en önemli etken de ruhun değerine olan inançlarıdır. Görünüşe göre kilise kendisini zamanın köleliğinden kurtarabilmiştir. Fakat hala mekana bağlı kalmaktadır. Bizzat bulunmadığı yerlerde hiçbir gücü yoktur. Bu da onu dikkatli olmaya, düşmanlarıyla uzlaşmaya, kendisine güçlü müttefikler aramaya yöneltmiştir. Ben ise hiçbir müttefike ihtiyaç duymayan bir yapı inşa etmek istiyorum. Bu zamana kadar hükümdarlar orduları vasıtasıyla birbirleriyle savaştılar. Yine orduları vasıtasıyla ülkeleri zapt ettiler ve kudretli rakipleri bertaraf ettiler. Bir karış toprak için bazen binlerce asker gözünü kırpmadan öldükleri için hükümdarların kendi kafaları için endişelenmelerine hiç gerek kalmıyordu. Biz ise darbelerimizi artık onlara yönelteceğiz. Başa indirilen darbe tüm vücudu sarsar. Kendi başının tehlikeye düştüğünü hisseden her hükümdar geri adım atmaya hazırdır. Fakat bu korkunun etkili olabilmesi için en çarpıcı yöntemlerin uygulanması gerekir. Hükümdarlar iyi korunurlar ve gözetilirler. Sadece ölümden korkmayan, hatta ölümü arayan birisi onları tehdit edebilir. İşte bugünkü deneyimiz ile böyle insanları yaratmaya çalışıyoruz. Onları yaşayan hançerler yapacağız. Bunun neticesinde zaman ve mekan bir anda bize tabi olacak. Her tarafa korku ve dehşet salacaklar. Kitleler arasında değil ama sadece meshedilmiş ve taçlandırılmış başlar arasında. Bize karşı koymaya cüret edebilecek hükümdarlar kendi hayatları için titreyecekler. Bu sözleri uzun bir sessizlik izledi. Büyük dahiler ne birbirlerine ne de Hasan'a bakmaya cesaret edebiliyorlardı. Nihayet Buzruk Ümit konuşmaya cesaret edebildi. Bu ana kadar bize anlattığın her şey son derece açık ve basit İbn-i Sabbah. Fakat aynı zamanda o kadar cüretkar ve o kadar korkutucu ki sanki onların bir insan beyninin ürünü olmadıklarını düşünmek zorunda kalıyorum. Sanki bunlar gerçekle hayali değiştirmeye çalışan kötü niyetli bir hayalcinin düşünceleri. Hasan gülümsedi. Sanırım sen de Ebu Fazıl gibi benim deli olduğumu düşünmeye başladın. Çünkü bugüne dek alışılagelmiş çizginin dışına çıkmaya asla cesaret edemedin. Oysa ki her zamankinden farklı yöntemler izleyerek bunları gerçekleştiren kişiler yazmışlardır tarihimizi. Örneğin Muhammed, başlangıçta çevresindeki herkesin alay konusuydu. Planlarını etrafındakilere anlattığı zaman ona yarı deli bir hayalci gözüyle bakıyorlardı. Fakat yaptıklarının başarısı bize sadece ve sadece onun hesaplarının doğru olduğunu kanıtlıyor. Ona karşı çıkan kuşkucuların değil, ben de planlarımı gerçeklerle ölçmeye kesin kararlıyım. Gerçekten de fedailerinin istediğin tipte insanlar olacaklarından emin olsaydık, o zaman söylediklerine gerçekten de karşı çıkamazdık, dedi Ebu Ali. Fakat yaşayan bir insanın ölümü özleyeceğine nasıl inanabilirsin ki? Öbür dünyadaki cennete kesinlikle inansa bile. Benim inancım sadece insan ruhu üzerine bildiklerime değil, insanın iç organlarının çalışma şekilleri üzerine yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara da dayanıyor. Deve, katır ve at sırtında dünyanın neredeyse yarısını dolaştım. Uzun mesafeler yürüdüm ve denizleri aştım. Sayısız insanla tanıştım. Onların gelenek ve göreneklerini inceledim. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bugüne kadar insanı denilebilecek tüm eylemleri bizzat denedim. Hatta insan mekanizmasının, yani ruh ve bedenin önümde açık bir kitap gibi durduğunu söyleyebilirim. Fedailer Alamut'ta uyandıkları zaman cennette olmamaktan büyük üzüntü duyacaklar. Gördüklerini arkadaşlarına da anlatarak üzüntülerini diğerlerine de aktaracaklar. Bu arada haşhaşın zehri vücutlarına etki ederek ondan bir kez daha almak için dayanılmaz bir arzu uyandıracak. Bu arzunun nedenini cennetimde yaşadıkları şeylere bağlayacaklar ve zihinlerine bir daha silinmemek üzere yerleşecek. Aşk iksiri damarlarında dolaşmaya başlayarak onları çılgınlığın eşiğine getirecek olan bir ihtirasa tutsak olacaklar. Bu durum onlara giderek daha da dayanılmaz gelecek. Anlattıkları ve ruh halleri bütün etrafındakileri zehirleyecek. Kanlarındaki isyan ateşi zihinlerini bulandıracak. Artık düşünemeyecek ve ayırt edemeyecekler. Vakti geldiği zaman onları biz teselli edeceğiz. Onlara bir görev vereceğiz ve verdiğimiz görevi yerine getirdikten sonra öldükleri takdirde cennetin kapılarının onlara o anda açılacağını söyleyeceğiz. Böylece gülerek ölümün kollarına atılacaklar. Tam bu anda balkondaki hadım odaya girdi. Seyduna, apama vakit kaybetmeden bahçeye gelmeni istiyor. Tamam. Hasan kısa bir süre için onlardan ayrıldı. Geri döndüğü zaman biraz endişeliydi. İbn-i Tahir'de yolunda gitmeyen bir şeyler var. Beni burada bekleyin. Pelerinini kuşandı ve gizli geçitten kulübenin dibine indi. Bölüm 12. İbn-i Tahir'in vücudunu bahçeye taşıyan hadımlar bir ölüm sessizliği tarafından karşılanmışlardı. Tek kelime etmeden onu yere bıraktılar ve geldikleri ciddiyetle geri döndüler. Başka bir dünyadan gelen uğursuz hayaletlere benziyorlardı. Giderken Sediye'yi de beraberinde götürdüler. Safiye korkuyla Hatice'ye sokuldu. Siyah örtünün altından belli olan vücudunun hatlarından ürkmüştü. Diğer kızlar da taşlanmış gibi havuzun etrafında oturuyorlardı. Meryem'in bir arpın başına diz çökerek dalgın dalgın önüne bakmaya başladığını gördüler. Acısı tekrar canlanmaya başlamıştı. Hasan kendisine bir sevgili gönderdiğine göre sandığından çok daha az seviyordu onu. Ya da hiç. Kendisini tanıyordu. Şayet Hasan'ı ona fark ettirmeden aldatsaydı onu daha da fazla severdi. Fakat artık ondan nefret ediyordu. Ondan nefret etmek zorundaydı. Ve aynı zamanda önünde yatan saf ve masum delikanlıdan da nefret ediyordu. Demek ki güzelliğini ve çekiciliğini kullanarak onu cennette olduğuna inandıracaktı. Ne kadar aşağılık bir şey. Örtünün altındaki vücut kımıldamaya başladı. Kızlar soluklarını tuttular. Reyhane örtüyü kaldır. Meryem'in sesi rahatsızlık verecek derecede sert çıkıyordu. Reyhane itaat etti fakat elleri titriyordu. İbni Tahir'in çehresini gördüğü an şaşkınlıktan dona kaldı. Üzerinde tek tük kıllar bulunan pembe yanakları onu bir çocuk gibi gösteriyordu. Beyaz sarığı kafasından kaymıştı ve kısa kesilmiş sık saçları meydana çıkmıştı. Göz kapaklarını uzun kirpikler çevrelemişti ve ince dudaklarında biraz katı bir ifade vardı. "Demek şair İbni Tahir bu," diye mırıldandı Hatice. "Ve Türklerin bayrağını zapt eden," diye ekledi Sit. "Ne kadar yakışıklı," dedi Safiye. Meryem de uyuyan delikanlıyı görmek için ayağa kalkmıştı. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Kurbanını böyle düşünmemişti hiç. Demek ki şair yiğit buydu. Eğlenerek düşündü. Gerçekten de bir çocuk daha. Yine de kendisini çok rahatlamış hissediyordu. Onu cennette olduğuna ikna etmeyi gerçekten başarabilecek miydi? Bu düşünce kalbinin küt küt atmasına neden oluyordu. Doğruyu söylemek gerekirse Hasan'ın verdiği görev onu bir an bile rahat bırakmıyordu. Efendisi ısrarla kendisini olduğu gibi göstermekten kaçınıyordu. Şüphesiz onda büyücüye benzeyen yanlar pek fazlaydı. Düşünceleri ya çılgıncaydı ya da karanlık ve buğuluydu. Nihayet mekanizmayı çalıştırmıştı. Kendisi de bu mekanizmanın küçük bir çarkıydı. Bu bir güven işareti değil miydi? Acaba bu emsalsiz adamın görüş açısını paylaşmaktan kendisini alıkoyan kendi gururu muydu? Bu büyük oyunu her zaman arzulamamış mıydı? Belki de Hasan ona yeniden hayatla barışma fırsatı vermişti. Belki de bu oyun gülünç bir maceradan çok daha fazla bir şeydi. Arkadaşları da sanki ruhlarındaki büyük bir yükten kurtulmuşlardı. Hatta çekingen Fatma bile şöyle bağırmıştı. Buna Allah'ın bahçelerinde olduğuna inandırmak hiç de zor değil. Meryem arpı çalmaya başladı. Gelin şimdi şarkı söyleme ve dans etme zamanı. Kısa süre sonra ortam gevşemişti. Flütler ve tamburinler inlemeye başlamışlar. Genç vücutlar üzerlerindeki saydam kumaşları sıyırarak alımlı uzuvlarını gözler önüne seriyorlardı. Onları böyle seyredince ne kadar güzel görünüyorlar diye düşündü Meryem. Ve kızların sanki misafirleri uyanmış da onları seyrediyormuş gibi binlerce işve ve cilveyle dans etmeleri onu güldürmeyi başardı. Kolay kolay uyanacağa benzemiyor dedi güzel Sit ve tamburisiyle zilini kenara koydu. Onu ıslatalım mı diye sordu Reyhane. Delirdin mi diye kızdı Hatice. Cennette böyle karşılama olur mu hiç? Siz en iyisi çalmaya ve oynamaya devam edin dedi Meryem. Ona uyanmasında biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Yanına diz çökerek çevresini süzmeye başladı. Yüz hatları tertemiz ve asildi. Eliyle omzunu okşadı ve delikanlının titrediğini fark etti. Alışılamayan birkaç kelime mırıldandı. Ruhunda korku ve merak duyguları çarpıyordu. Bu bilinmeyen yerde uyandığı zaman ne diyecek acaba? Ne yapacak? Ona ismiyle seslendi yavaşça. İbni Tahir bir anda doğruldu. Yastıkların üzerine oturarak gözlerini ovuşturmaya başladı. Şaşkınlıkla etrafına bakındı. Bütün bunların anlamı nedir? Sesinde korku belirtileri vardı. Kızlar şarkılarına ve danslarına ara verdiler. Suratlarında derin bir şaşkınlık vardı. Meryem hemen konuşmaya başladı. Cennettesin İbni Tahir. İbni Tahir gözlerini iri iri açtı. Sonra başı tekrar yastıkların üzerine düştü. Rüya görmüş olmalıyım diye mırıldandı. Duydunuz mu? Diye mırıldandı Hatice korkuyla. Cennette olduğuna inanmak istemiyor. Meryem ise bu başlangıçtan cesaret kazanmıştı. Tekrar İbni Tahir'in omuzlarını okşadı. Kulağına ismini fısıldıyordu. Delikanlının bakışları Meryem'in yüzüne takılmıştı. Dudakları titriyor, gözlerinden korku okunuyordu. İbni Tahir vücudunu kontrol etmeye başladı, uzuvlarını tek tek yokladı ve içinde bulunduğu mekanı inceledi. Sonra aniden elleriyle gözlerini kapadı. Suratı bal mumu gibi sararmıştı. Fakat bu doğru olamaz diye kekeledi. Bu çılgınlık veya bir sahtekarlık. İmansız İbni Tahir, Seydun'un güvenine böyle mi karşılık veriyorsun? Meryem sistem edercesine gülüyordu. Şaşkınlıkla ayağa kalktı ve etrafındaki şeyleri incelemeye başladı. Duvarın yanına giderek ona dokundu. Havuza giderek elini suya daldırdı. Sonra kızlara ürkek bir bakış fırlatarak tekrar Meryem'e döndü. "Anlamıyorum," dedi titreyen bir sesle. "Akşam Seydun'a önce bizi çağırttı, sonra da yarı tatlı, yarı acı, garip bir hap yutmamızı emretti. Uykuya daldım ve binlerce garip rüya gördüm ve şimdi de bu yerde uyandım. Dışarıda ne var? Bahçeler. Kur'an'ı okudunsa bilirsin nasıl olduklarını. Onları görmek isterdim. Seni gezdireceğim ama önce yıkanmak ve bir şeyler yemek istemez misin? Sonra önce nerede olduğumu anlamak istiyorum." Kapıya giderek perdeyi yana çekti. Meryem İbni Tahir'in elini tutarak onunla beraber yürümeye başladı. Terasa çıkan merdivene geldikleri zaman İbni Tahir hayretle bahçelere bakmaktan kendisini alamadı. "Ne kadar harika bir sahne. Gerçekten de Alamut'tan çok uzaktayız. Beni bu kadar uzağa götürebileceklerine göre çok uzun süre uyumuş olmalıyım." "Günah işlemekte olduğunun farkında değil misin İbni Tahir? Hala cennette olduğuna inanmak istemiyor musun? 100.000 parasenk seni dünyadan ayırıyor. Buna rağmen tekrar Alamut'ta uyandığın zaman sadece bir tek gece geçmiş olacak." Dik dik Meryem'e baktı. Tekrar tepeden tırnağa tüm vücudunu kontrol etti. "O halde rüya görüyorum. Zaten rüyamda buna benzer sanrıları daha önce de görmüştüm. Bir gece henüz babamın evinde otururken altın dolu bir küpü açtığımı gördüm rüyamda. O zaman neler düşündüğümü hala çok iyi hatırlıyorum. Şimdiye kadar bir hazine bulduğumu çok gördüm rüyamda. Ama bu defa şüphesiz ki bir rüya değil, gerçeğin ta kendisi bu. Küpü ters çevirerek çil çil altınların dökülmelerini seyrettim. Bir yandan altınlar sayarken bir yandan da için için gülüyordum. Allah adına bu bir rüya değil diye bağırdım ve tam o anda uyandım. Yaşadığım macera bir rüyadan başka bir şey değildi. Uğradığım hayal kırıklığını tahmin edebilirsin. Bu yüzden kendimi çok fazla kuruntuya kaptırmasam iyi olur. Bu harika bir rüya, inanılmaz derecede gerçekçi ve hayat dolu. Fakat bunların Seydun'un hapının etkileri olmasa da çok mümkün. Uyandığım zaman gereğinden fazla hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Gerçekten de benim sadece bir rüya olduğumu mu düşünüyorsun? Uyan artık, bana bak, bana dokun. Meryem İbni Tahir'in elini tutarak vücudunda dolaştırmaya başladı. Benim de senin gibi yaşayan bir varlık olduğumu anlamıyor musun? Sonra da iki eliyle delikanlının başını tutarak gözlerinin ta içine baktı. İbni Tahir titredi. Kimsin sen diye sordu. Sesine hala inanılmaz bir ton hakimdi. Ben Meryem'im, cennet kızı. Kafasını salladı ve nihayet merdivenlerden inmeye karar verdi. Bir süre etraflarında gece kelebeklerinin ve yarasaların uçuşmakta olduğu fenerlerin altında dolaştı. Etrafında daha önce hiç görmediği bitkiler ve çiçekler yetişiyordu. Ağaçların dallarında da ona yabancı olan meyveler sallanıyordu. Bütün bu şeyler sanki büyülü gibi diye mırıldandı. Evet, gerçekten de bir rüya ülkesi. Meryem onun yanı başında yürüyordu. Hala kendine gelemedin mi? Artık dünyada olmadığını, aksine cennette olduğunu anlamaya çalış. Müzik ve çalgı sesleri geceyi çınlatıyordu. Sesler sırça köşkten geliyor gibiydi. İbni Tahir durarak dinlemeye başladı. Bu sesler çok fazla dünyevi dedi. Ve senin de çok fazla dünyevi özelliklerin var. Cennette olduğumu nasıl tasavvur edebilirim ki? Gerçekten de Kur'an bilgin bu kadar kötü mü? Kitapta müminlerin yabancılık çekmemeleri için cennet harikalarının dünyadaki örneklere bakılarak yaratıldığı yazılıdır. Eğer imanın gerçekten sağlamsa neden şaşırıyorsun ki? Nasıl şaşırmayayım? Yaşayan bir varlık, etten ve kandan bir insan nasıl cennete girebilir ki? Demek ki sana göre peygamber yalancının tekiymiş. Allah beni böyle bir düşünceden korusun. O da dünyadaki yaşama esnasında buraya gelmemiş miydi? Allah'ın önüne etten ve kandan bir insan olarak çıkmamış mıydı? Kıyamet günü etler ve kemikler tekrar birleşmeyecek mi? Eğer dudakların gerçek dudaklar olmasa ve vücudun gerçek bir vücut olmasa, sana ikram edeceğimiz şarabı ve yiyecekleri nasıl tadacaksın? Hurilerden nasıl zevk alacaksın? Bu mükafat bize ancak ölümümüzden sonra lütfedilecektir. Allah'ın seni ölüyken cennete daha kolay götürebileceğini mi düşünüyorsun? Hayır, ama öyle yazılmıştır. Allah'ın Seydun'a cennetin anahtarlarını vererek her istediğini içeri sokmakla yetkilendirdiği de yazılıdır. Yoksa buna inanmıyor musun? Ben bir aptalım. Bu olanları güzel bir rüya olarak kabul etmekten vazgeçmemeliydim. Fakat buradaki her şey seninle konuşmamız, senin görüntün, eşyalar o kadar gerçekçi ki yavaş yavaş sanrının etkisinden çıkarak umut etmeye başladığımı hissediyorum. Bu bir sanrıysa tabii ki. Ne kadar heyecanlı bir macera diye düşündü Meryem. Demek ki sadece ümit etmekle yetiniyorsun. Fakat bu hala inanmadığın anlamına gelir İbn Tahir. Dik kafalılığın beni hayrete düşürüyor. Bir kez daha iyice bak bana. Etrafı ışık saçan bir fenerin altında durmuşlardı. Fenerin üzeri de açık ağzıyla saldırmaya hazır bir kaplan resmi vardı. İbn Tahir bir kaplan resmine bir de kızın yüzüne bakıyordu. Aniden kızın mis gibi kokan vücudunun kokusunun kendisini etkilemeye başladığını fark etti. Yeni ve çılgınca bir düşünceye kapıldı. Birileri kendisiyle eğleniyordu. Bu şeytani bir oyun. Gözlerinde vahşi bir kararlılık okunuyordu. Kılıcım nerede? Hiddetle Meryem'in omuzlarından yakaladı. İtiraf et kadın. Bunların hepsi utanmaz bir sahtekarlık. İki adım yanından gelen bir sesle irkildi. Yerdeki taşlar gıcırdıyordu. Karanlık bir sima üzerine atlayarak onu yere yıktı. Korkudan soluğu kesilerek üzerindeki yeşil renkli iki vahşi göze baktı. Ahriman, Meryem leoparı yakaladı ve zavallı delikanlıyı kurtardı. Şimdi bana inanıyor musun? Az kalsın yaşamını tehlikeye atacaktın. Evcil hayvan kızın ayaklarının dibine uzandı. İbn Tahir ayağa kalktı. Şayet gerçekten uyusaydı duyduğu korku onu uyandırmış olurdu. Demek ki yaşadıkları gerçekti. Fakat neredeydi? Garip derecede uzun bacaklı kedinin üzerine eğilen kıza baktı. Hayvan kamburunu çıkartmış, mutlulukla geriniyor ve mırıldanıyordu. Cennette şiddetin yeri yoktur İbn Tahir. Yavaşça güldü. Bu gülüş delikanlının kalbine işlemişti. Bir sanrının kurbanı olması o kadar da önemli miydi? Nasıl olsa günün birinde uyanacaktı. Yaşadıkları alışılmamış harika ve muhteşemdi. Gerçek olması şart mıydı? Şu anda hissettikleri gerçekti ve önemli olan da buydu. Nesnelerin gerçek olup olmadıkları konusunda yanılgıya düşebilirdi. Ama duyguları ve düşünceleri konusunda asla. Etrafına bakındı. Ta uzaklarda gecenin karanlığında göğe yükselen büyük bir kütle vardı. Alamut Kalesi'ne ait dev bir tahkimata benziyordu. Elini gözlerine siper ederek gecenin karanlığını bakışlarıyla delmeye çalıştı. Şuradaki bir duvar gibi göğe yükselen şey de nedir? O El Araf, cennet ile cehennemi birbirinden ayıran duvar. İnanılmaz diye mırıldandı. Bir an sanki en üstünde bir gölge görür gibi oldum. Herhalde elde silah hak yolu için çarpışırken ölen yiğitlerden birisine aittir. Fakat maalesef anne babalarının istememelerine rağmen savaşa gittikleri için oradan bahçelerimizi seyretmek zorunda kalıyorlar. Buraya gelemezler. Çünkü Allah'ın 4. emrini ihlal ettiler. Cehenneme de gönderilmeyecekler. Çünkü hak yolunda şehit düştüler. Artık ebediyen Sırat Köprüsü üzerinde gezmeye ve aşağısını seyretmeye mahkumlar. Biz zevkini çıkarıyoruz. Onlar bize bakıyorlar. Peki Allah'ın tahtı nerede? Sonsuz merhametinin alameti nerede? Peygamberler nerede? Cenneti yeryüzünün herhangi bir bölgesi gibi tasavvur edemezsin İbn Tahir. Cennet buradan El Araf'ın dibinden başlar ve uçsuz bucaksız alanları kaplayarak son katına kadar yükselir. Tüm canlılar içinde sadece peygamber ve Seyduna oraya girmeye yetkilidirler. Sizin gibi basit seçilmişler için ilk kat uygun görülmüştür. Yusuf ve Süleyman neredeler? Onlar da burada. El Araf'ın dibindeler. Ama onların bahçeleri çok uzaklarda. Yarın Alamut'a geri döndüğünüzde yaşadıklarınızı birbirinize anlatmak ve karşılaştırmak için çok vaktiniz olacak.